Ustapulu'nun bir aşk macerasından doğan hikayesi. Kim derdi ki 19. asrın en mühim buluşlarından Postapulu hayatımızdan çekilecek? Zamane gençleri ne telgrafı bilir, ne mektubu, ne de zarfa yapıştırılan rengarenk albenili postapullarını. Halbuki vaktiyle muhtelif hadiseler vesilesiyle çıkarılan bu postapullarını biriktirmek bazıları için en heyecanlı bir meşgale teşkil ederdi. Bu hobi hem umumi kültürün inkişafına yardımcı olur, hem de çok genci çalkantılı blue çağında meşgul eder, kötü alışkanlıklardan alıkoyardı. İşaret dili. Eskiden posta ücretini gönderen değil alıcı öderdi. Posta alıcıya postanede teslim olunur, ücreti tahsil edilirdi. Uzak köylere postayı müvezziler götürüp alıcıdan ayrıca ücret alırdı. Posta müfettişi ve faydalı ilimleri yayma cemiyeti reisi Rowland Hill'in İskoçya'daki bir kasabada kaldığı handa şahit olduğu rivayet edilen hadise, dünya çapında bir buluşa ilham kaynağı oldu. Postacı, handa çalışan hizmetkara bir mektup getirdi. Kız mektubu aldı, evirip çevirdi, ücreti ödeyemeyeceğini söyleyerek geri verdi. Hill kızı acıyarak ücreti ödemeyi teklif ettiyse de kız şiddetle karşı çıktı. Postacı gittikten sonra iş anlaşıldı. Mektup kızın Londra'daki nişanlısından geliyordu. Ama zarfın içi boştu. Posta ücretini ödeyecek güçleri olmadığı için evvelden anlaştıkları şekilde zarfın üzerine her şeyin yolunda olduğuna dair işaret koyarak haberleşiyorlardı. Bu öteden beri halkın adet edindiği bir şeydi. Posta ücretinin yüksekliği hem insanların haberleşmesini zorlaştırıyor hem de hükümeti zarara uğratıyordu. Sir Rowland, ücretin alıcı tarafından ödenmesinin mahzurunu fark edince bunu çözmeyi kendisine iş edindi. Black Penny. 1837 yılında posta ıslahatı üzerine bir rapor yazarak Kraliçe Victoria'ya takdim etti. Posta ücretinin muayyen bir tarifeye bağlanarak gönderici tarafından ödenmesini ve 15 gram altındaki bütün mektupların İngiltere içinde nereye giderse gitsin bir penny olarak sabitlenmesini tavsiye etti. Bunun için hükümetin bastığı bir etiket mektubun üzerine yapıştırılarak ücretin ödenmiş olduğunu gösterecekti. Hükümet amansız muhalefete rağmen Penny Postage isimli bu çılgın projeyi kabul etti. 1 Mayıs 1849'da bir penilik ilk pul basıldı. Üzerinde kraliçenin resmi bulunan bu pul 6 Mayıs'ta tedavüle girdi. Hemen ardından taahhütlü mektup için 2 penilik kırmızı pullar basıldı. Bu etiket damga manasına gelen stamp diye anıldı. Bazıları pulun üzerindeki majesteleri mi, ona benzemeye çalışan biri mi diyerek işi baltalamaya çalışsalar da kraliçe onlar gibi düşünmüyordu. Pul ölümüne kadar tedavülde kaldı ve 68 milyon küsur adet basıldı. Yıl sonunda İngiliz posta dairesinin geliri 70 binden 850 bin pound'a çıktı. Kraliçe bu büyük hizmetinden dolayı Rowland Hill'e lordluk verdi. Sir Rowland, 1854-1864 seneleri arasında Kraliyet Posta Dairesi Müdürlüğü'ne getirildi. Zarftan Yelpazeye. Pullar o kadar sükse yaptı ki İngiliz leydileri bunları zarftan sökerek yelpazelerine iliştirmeye, albümlerde toplamaya başladılar. Şu halde bunlar ilk pul koleksiyoncuları sayılabilir. 1843'te Brezilya ve İsviçre, 1847'de ABD, 1849'da Fransa, Belçika ve Bavyera, 1850'de İspanya ve Prusya, 1851'de Kanada ilk posta pulunu çıkardı. Posta pulunun kullanılması sahtekarlıkların da başlamasına yol açtı. Pulun üzerindeki iptal kaşesini silerek tekrar kullanmak cihetine gidenler vardı. İngiltere fiyatı artırmadığı için zamanla bu sahtekarlık azaldı. Ama Fransa zararını kapatabilmek için 20 santimlik fiyatı arttırınca sahtekarlıklar da arttı ve mektup sayısı arttığı halde Fransız hazinesi posta pulu işinden zarar etti. Bir günlük yola bir para. Osmanlıların pul ile tanışması fazla gecikmedi. İlk posta pulu Sultan Abdülaziz zamanında 13 Ocak 1864 tarihinde tedavüle girdi. İlk pul, ilk hususi gazetenin de neşriyle tanınan meşhur edebiyatçı Agah Efendi'nin posta nazırlığında basıldı. Bu pul, Darphane-i Amine'de yani devlet matbaasında Sikkezen başı olan Abdülfettah Efendi ile Agop Ensercihan tarafından dizayn edildi. Üzerinde Sultan Aziz'in tuğrası ve desenler vardı. Taş baskı, litografi tekniğiyle ince beyaz kağıt üzerine arkası yapışkanlı olarak basıldı. Sonra tülbent ve sünger kullanılarak anilin boyayla renklendirildi. Üzerinde para yazmaz, mektubun ağırlığı ve mesafesine göre para alınırdı. 3 gramlık mektup için pul ücreti bir günlük mesafeye 1 para idi. 40 para 1 kuruş, 100 kuruş 1 lira. Halkın postaneye gitmeden zarfın üzerine pul yapıştırıp mektup gönderebilmesi için muhtelif yerlere posta kutuları konuldu. Farsça'da en küçük bakır paraya pul denirdi. Paramız pul oldu tabirindeki pul budur. Ama posta pulunun bununla alakası yoktur. Pul yapışkan küçük nesnelere verilen isimdir. Nitekim gelinler yüzlerine süs için pul yapıştırırdı. Par avion. Mektup göndermek isteyen mesafeye ve postanın ağırlığına, ayrıca tayyare ile gidip gitmemesine göre farklılaşan bir pulu zarfın üzerine yapıştırıyordu. Tebrik kartlarına veya tebrik kartı bulunan açık zarflara daha ucuz pul yapıştırılırdı. Eğer tayyare ile gitmesi isteniyorsa buna umumiyetle normal ücretin onda biri kadar fazla kıymetli bir pul, ayrıca zarfın üzerine par avion ya da by air mail yazan bir etiket yapıştırırdı. Tayyare postasının zarfı kenarında kırmızı-mavi çizgiler olurdu. Mektup taahhütlü veya iadeli taahhütlü ise buna yapıştırılacak pul daha pahalıydı. Taahhütlü mektubun akıbetini postaneye sorabilirdiniz. İadeli taahhütlü de küçük bir form doldurulur, mektubu alan bunu imzalar ve bu form gönderene teslim edilirdi. Paketler de posta marifetiyle gönderilir, bunların da üzerine ağırlığına göre değişen pul yapıştırılırdı. Postanede pul üzerine gelecek şekilde damga basılır, burada hem postanın kabul tarihi hem de postanenin adı yazardı. Böylece mektubun postaya ne zaman ve nerede verildiğini alıcı görebilirdi. Çoğu zaman bu damgalar kullanılmaktan eskir ve yazısı okunamazdı. Zamanla postanelerin işlerini hafifletmek için pul makineleri yapıldı. Bunlar yığınla zarfa seri bir şekilde posta ücretinin ödendiğine dair bir damga basıyordu. Pul koleksiyoncuları pulun yerini alan bu çirkin klişelerden hoşlanmazdı. Bir de damga pulları vardı. Vekaletnameden evlenme cüzdanına, hükümete yazılan istidalardan senetlere kadar her çeşit resmi vesikaya yerine göre damga pulu yapıştırılırdı. Damga pulu yapıştırılmadıkça kabul edilmezdi. Bunlar postanede değil, büfelerde satılırdı. Pul aşkı. Pul koleksiyonculuğuna filateli, koleksiyoncuya ise filatelist denir. Yunanca seven manasında philos ile posta ücreti manasına atelia kelimelerinden türeyen filateliyi ilk defa 1864'te Paris'te Hurpin adlı bir numismat, sikke ve madalya mütehassısı kullanmıştır. Richelieu Caddesi'nde Arthur Murray ilk pulcu dükkanını açtı. Pulculuğa dair mecmualar ve kataloglar neşredilmeye başladı. 1860'ta Fransız mekteplerindeki talebeler Paris'in iki meşhur parkı Tuileries ve Lüksemburg'da pazar günleri bir araya gelip ellerindeki pulları trampa ederdi. Sonra büyükler de katıldı. Hükümet bunların çocuklara ne maksatla yaklaştığını bilmediği için parkı koleksiyonculara yasakladı. Ama pul hastalığı artık önlenemezdi. İtalyan asıllı çok zengin bir Fransız asilzadesi Philippe de Ferrari garip ve biraz kaçık bir koleksiyonerdi. Pulları toptan pazarlık ederek alır, salaş pardösüsünün ceplerine doldururdu. Bunları sonra sekreteri albümlere yerleştirirdi. Pullara haftada en az 50 bin frank harcardı. Koleksiyonu malikanesinin iki büyük odasını işgal ediyordu. Böylece zamanının en ender pullarının yarısını toplamıştı. Bunlar 1920'deki müzayedede 28 milyon franka satıldı. Baron Arthur von Rothschild hastalanıp 145 albümden fazla koleksiyonunu 1893'te satmak istediğinde Ferrari 145 bin frank gibi ucuz bir fiyat vermişti. Kralların hobisi. Pul koleksiyonu maddi bir kıymet de taşırdı. İngiltere Kralı 5. George'un en büyük hobisi av ve pul idi. Mısır Meliki Faruk, Belçika Kralı 1. Albert, İspanya Kralı 13. Alfonso'dan başka Romanya Kralları, Hint mihracileri zengin koleksiyonlarıyla tanındılar. Sultan Hamid'in kızı Ayşe Sultan, nadide pullar toplamak için heyecan duyduğu koleksiyonunu geçinebilmek için sürgünde satmak mecburiyetinde kalmıştı. En zengin pul koleksiyonunun Fransız Alsange kesiminden 1959'da ölen Maurice Boris'e ait olduğu söylenir. 1,5 milyon sterlin kıymetindedir. British Museum'daki 400 albümlük milli koleksiyon 1 milyon sterlin kıymetindedir. Koleksiyoncular bir mektup zarfı gördüğü zaman üzerindeki pulu almak için can atardı. Çocuklara verilen en cazip hediyelerden biriydi. Evvela o kısım makasla kesilip alınır, sonra da suyun içine konurdu. Bir müddet sonra pul zarfından ayrılırdı. Sonra kurutulur ve bunun için yapılmış albümlere dizilirdi. Pulların zamkını bozmamak için her koleksiyonerin bir cımbızı, ayrıca bir de büyüteci olurdu. Hemen herkes koleksiyona meraklıydı. Bazıları daha meraklıydı. Bunlar muayyen ülke veya temalara göre damgalı yahut damgasız koleksiyonlar yapardı. Mesela falan tarihten itibaren Lüksemburg pulları ya da kuşlar, kuleler temalı pullar biriktirirdi. Pul cemiyetlerine gider gelir, sergilere katılır, neşriyatı takip ederdi. Pul koleksiyonu yapmak bir zamanlar o kadar elit ve koleksiyoncular da bir o kadar emin gözüküyor olmalı ki pul koleksiyonunu göstermek tabiri argoda kız tavlamak için kullanılır olmuştu. Ömer Seyfettin'in Koleksiyon adlı hikayesinde Levanten bir babanın erkek misafirlerine kendi odasında kıymetli taş koleksiyonunu göstererek 300 frank isteyen bir genç kız tasviri vardır. Pulların bir kısmı üzerinde sadece ücret yazan normal posta pullarıdır. Ayrıca muayyen hadiseler vesilesiyle basılan renkli ve albinili hatıra pulları vardır. Bunlar da postada kullanılabilir. Pul koleksiyonerleri bu hatıra pullarının ne zaman tedavüle çıkacağını öğrenir, o gün merkez postanesine gidip istediği kadar seri, blok ve ilk gün zarfı alırdı. Blok bu pulun bitişik dörtlü haliydi. Ayrıca bu iş için hususi basılmış bir zarfın üzerine o pul serisini yapıştırıp o güne mahsus hususi damga ile damgalatırdı. Bu koleksiyoncular için ayrı bir kıymet ifade ederdi. Pul eğer yanlış basılmışsa ve postane farkına varıp toplamadan koleksiyonerin eline geçmişse, bu erörlü pul koleksiyonerler için kıymetliydi. Bazen puldaki fiyat yenilenir, bu sefer eski pulların üzerine sürsaj yapılarak üzerine ikinci bir baskıyla yeni fiyat girilirdi. Bazen yeni kurulan devletler eski pulları böyle sürsaj ederek kullanırdı.